Ayrım 9.
Sayfa 55. Dipnot. Gölcüklü gözü büyük AGE sayfa 11, 13-14. Erjek, Le Valeur Commune Européenne et le Droit de l'Homme sayfa 8. Gerçekten de sözleşme bir iyi niyet belgesi, bir deklarasyon ya da siyasal bir metin veya soft law nitelikli bir enstrüman değil, etkili maddi yaptırımlara dayalı bir koruma mekanizması kuran, böylece uluslararası hukuk deyimiyle hard law özelliği taşıyan bir belgedir. Dipnot, B. Çiçekli, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi tarafından Türkiye'deki insan hakları uygulamaları konusundaki tespitler ve aksaklıklar, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos 1998, Y4, sayı 22. Uluslararası hukuk literatüründe kullanılan soft hukuk, hard hukuk terimleri, yumuşak hukuk, sert hukuk, birincil hukuk, ikincil hukuk olarak dilimizde kullanılmaktadır. Kanaatimizce ilki yaptırım gücü zayıf, manevi nitelikli sözleşme veya diğer kurallar için kullanılan bir deyimdir. Örneğin İHEB bu niteliği ağır basan bir belgedir. Oysa iç hukuktaki gibi etkili maddi nitelikte yaptırımlara yer veren uluslararası kurallar için ikinci deyim kullanılmaktadır. Bu açıdan yumuşak hukuk, sert hukuk deyimleriyle karşılanması, deyimlerin içeriğine uygun bir çeviri özelliği taşımamaktadır. Hard law, soft law kavramları, uluslararası hukukta birincil hukuk, ikincil hukuk kavramlarıyla da karşılanmaktadır. Bakınız, Boucher-Saulnier, AGE, sayfa 145. Sözleşme böylece insan haklarının korunmasını ulusal düzeyden çıkartıp uluslararası alana taşımış ve kişiyi özgürlüklerinin korunması açısından uluslararası hukukta hak sahibi yapmış ve kendi hak ve özgürlüklerinin bekçiliğini yapma yetkisiyle donatmıştır. Bu yanıyla da AIHS, uluslararası sözleşmeler hukukunda tek ve istisnai bir olgudur. Dipnot, R. Abraham, Article 25, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, Commentaire article par article, sous la direction de L.E. Petiti, E. Deco, P.H. Imber. Deuxième édition, Economica, Paris 1999, sayfa 579. Jacobs White, European Convention on Human Rights, 3rd edition, Oxford University Press, New York 2002, sayfa 440. Le Valeur Commune Européenne et le Droit de l'Homme, sayfa 8. Sudre, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 3. Gözü Büyük Gölcüklü, AGE, sayfa 14. Madra AGE sayfa 6, N. Çavuşoğlu Avrupa Konseyi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin denetim sistemi, İnsan Hakları, Editör O. Uygun, Cogito, YKY Yayınları, İstanbul 2000, sayfa 459, Arık AGE sayfa 46. AIHS, konseye üye olmanın da ortak paydalarından biri olan kişinin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak ve ortak insan hakları standardı kurmak düşüncesinin bir ifadesidir. Bunu gerçekleştirmek üzere de ortak bir denetim mekanizması ve yaptırım tekniği getirmektedir. İşte sözleşmeyi diğer uluslararası sözleşmelerden ayıran ve onu özgün kılan yanı da budur. Kısaca ifade edilecek olursa sözleşme, insan hakları Avrupa hukuk düzeninin somut belgesini oluşturmaktadır. Bununla çeşitli farklılıkları bünyesinde bulunduran Avrupa devletlerinin insan hakları alanında ortak yükümlülükler üstlenmesi, bu yükümlülükleri yerine getirmeyenler için yaptırım işletecek olan bir yargı düzeni ve bu makamın verdiği kararların yerine getirilmesini sağlamaya yönelik bir mekanizmanın varlığından ibaret kurallar bütünü kastedilmektedir. Dipnot: J.P. Costa, La Cour européenne des droits de l'homme vers un ordre juridique européen, Mélange un homme à Louis-Edmond Petitet, Bruyland, Bruxelles, 1998, sayfa 198. Abraham, AGM, sayfa 579. Sözleşme ile ikili bir denetim sistemine yer verilmiştir. Bunlardan ilki, üye devletlerden biri veya birkaçı tarafından sözleşmeyi ihlal ettiği düşünülen devlete karşı yapılan devlet başvuruları, ikincisi ise uluslararası hukukta paradigma dönüşümüne yol açan ve kişiyi bu alanda özne haline getiren kişisel başvurulardır. Bu açıdan sözleşme, uluslararası alanda insan haklarının etkili korunmasının ilk örneği olarak, kendinden sonra gerek Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri, gerek diğer bölgesel koruma sistemleri üzerinde önemli bir model oluşturacaktır. AİHS, 1950'li yılların siyasal coğrafyası düşünülerek yapılıp yürürlüğe konulmuştu. Aşağı yukarı konsey statüsünün 3. maddesinde yer alan ilke ve amaçlara sahip, sınırlı sayıda devlet içerisinde geçerli olabilecek bir koruma sistemi öngörmekteydi. Esas itibarıyla daha yapılışı sırasında yapısal kurumsal sorun ve eksiklikleri içermekteydi. Ancak başlangıç yıllarında koruma sistemi bu eksikliklerini hissettirmemeyi başarmıştır. Ne var ki giderek başvuruların artması karşısında yavaş yavaş koruma mekanizmasının hantal işleyiş yapısı belirginleşecek ve kendisine yönelik eleştiriler ve reform istekleri gündeme gelecektir. Buna bir de zamanla sözleşmenin tarafı olan devlet sayısındaki artışların eklenmesiyle, sözleşme ile kurulan denetim sisteminin 80'li yıllara gelindiğinde adeta kilitlenmesi olgusuyla karşılaşılacaktır. Özetle, iş yükü fazlalığı ve genişleme, sistemin uzun zamandır bünyesinde var olan kurumsal zayıflıklarını gözle görülür bir biçimde açığa vuracaktır. Artık başvuruları, kendi ölçütleriyle ortaya koyduğu makul süreleri aşacak ölçülerde karara bağlayacak ve bu da ağır eleştirilere konu olacaktır. Dipnot: bu konuda bakınız, Ö. Anayurt, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile kurulu denetim mekanizmasını yeniden yapılandıran 11 No'lu Protokol, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 21, Sayı 202, Ağustos-Eylül 1997, sayfalar 60'dan 70'e. P. Washman, Liberté Publique, Dallos, Paris 1996, sayfa 207. M. L. Drzemczewski, Principal Caractéristique du Nouveau Mécanisme de Contrôle Établi par la Convention Européenne des Droits de l'Homme suite au Protocole numéro 11, RUDH, 1994, sayfa 83 ve devamı. G. Janssen, Pevtschin, Le Protocole numéro 11 à la Convention européenne des droits de l'homme, RTDH, 1994, sayfa 483 ve devamı. S. Treschel, Vers une fusion des organes de contrôle à la recherche d'une sortie de l'impasse, la fusion de la Commission et de la Cour européenne des droits de l'homme, O. Jaco Guillermo, et Kel Strasbourg, 1987, sayfa 13, Döner AGE, sayfa 139 ve devamı. İşte 80'li yılların ortalarına doğru denetim sisteminin yeniden yapılandırılması yönünde çeşitli toplantılar düzenlenecek ve çeşitli yönlerden mevcut sistem masaya yatırılacaktır. Nihayet hazırlanan protokol, uzun tartışmaların ardından 11.5.1994 tarihinde imzaya açılacaktır. 11 nolu protokolla sözleşme sisteminde yeni bir yapılanmaya gidilerek komisyon kaldırılmış ve ona ait görev ve yetkiler tam zamanlılık esasına bağlı olarak çalışmak üzere olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne verilmiştir. Dipnot: Türkiye bu protokolü 14.5.1997 tarih ve 4.225 sayılı yasa ile onaylamıştır. Ayrıca mahkemenin organik ve işlevsel yapısında da bazı değişiklikler getirilerek bu alanda ortaya çıkan sorunlara çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Ne var ki 11 nolu protokol Avrupa Konseyi'nin 1989 öncesi kompozisyonu içerisinde ortaya çıkan sorunlara göre düzenlenmiş. Dolayısıyla da Berlin Duvarı'nın yıkılışını müteakip, Orta ve Doğu Avrupa'nın halk demokrasilerinin konsey üyeliğine geçişi ve sözleşmenin zorunlu olarak tarafı oluşlarıyla şekillenen yeni Avrupa siyasal coğrafyası düşünülmemiş ve hesaba katılmamıştı. Bu nedenle yürürlüğe girişini müteakip kendisinden beklenen gereksinimlere gerektiği gibi cevap verememesi yanı sıra yeni sorunların da doğumuna bir anlamda zemin hazırlayacak ve 11 nolu protokolle getirilen reformda reforma gitmek gibi yeni tartışmaları gündeme getirecektir. 2. Sözleşmenin belirgin yanları. A. İkincil nitelikli sübsidiyer bir koruma düzeni oluşu. İnsan haklarının doğal yargıcı ulusal yargıçlar olup, uluslararası yargılama mekanizması hakların korunmasında ancak ulusal yargıçların muhtemel yetersizliklerini ya da eksikliklerini gidermek üzere ikinci etapta devreye girebilirler. Dipnot: Sûdre Droit International Européen des Droits de l'Homme, sayfa 291-292, Renucci AGE, sayfa 513, H. Petzold, The Convention and the Principle of Subsidiarity, The European System for the Protection of Human Rights, Editör, R. MacDonald, F. Matcher, H. Petzold, Nishof, Dordrecht, 1993, sayfa 41. İnsan hakları alanında uluslararası denetim kurumları, ulusal yargı organlarının veya yasama organlarının yerine geçmek üzere değil, tasarruflarının sözleşmeye uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerini tamamlamak işlevi görürler. Dipnot: F. Matcher, Les contraintes de l'interprétation juridictionnelle, les méthodes d'interprétation de la Convention européenne, l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme. Directeur F. Sûdre, Brüylan, Bruxelles, 1999, sayfa 38. Buna uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olan sübsidiyarite ilkesi denir. Dipnot: Sübsidiyarite kavramı Batı dillerinde yedek, tali, türev, ikame, yardımcı, özel, ikincil gibi anlamlara gelmektedir. Sosyal bilimler literatüründe ise ikame yetki, ikincil yetki, özel yetki, ortak bağımlılık gibi anlamlarda kullanılmaktadır. Kavramın çeşitli açılardan ve özellikle Avrupa Birliği hukuku bakımından anlamı ve sonuçları hakkında bakınız J.L. Clergerie, Le Principe de Subsidiarité, Ellipse S.A., Paris 1997, sayfa 5 ve devamı, G.P. Carozza, Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law, American Journal of International Law, Volume 97, 2003, 1, sayfa 38'den 79'a, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ilişkilendirilmesi konusunda bakınız Calvert, The Convention and the Principle of Subsidiarity, sayfa 41 ve devamı, Sawyer Salvia, AGE, sayfa 125-126, G. Cohen Jonathan, Aspect European de Droit Fondamentaux, Montchrastien, Paris, 1996, sayfa 32, Renucci, AGE, sayfa 437-438. Avrupa Birliği hukukunda anlamı için bakınız B. Dedeoğlu, Avrupa Birliği Örgütlenme Modeli ve Sübsidiyarite Prensibi, Değişen Dünyada Hukuk, Devlet ve İnsan, Edip F. Çelik'e Armağan, Engin Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 100'den 105'e. Uluslararası hukukun genel kuralını oluşturan ve uluslararası jurisprudans tarafından gelenek niteliği tanınan bu ilke, uluslararası mekanizmalara karşı devlet egemenliğini korumayı amaçlar. Dipnot, Sudre Convention Européenne des Droits de l'Homme, sayfa 55, Akıllıoğlu, AGE, sayfa 326. Bu kural, devletlerin egemenliğine ve yargı organlarının yetkisine saygı ilkesinden kaynaklanmakta olup, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası mahkemelerin sayısal artışı nedeniyle bu kural daha da önem taşımaktadır. Dipnot, Karoza, AGM, sayfa 63, Akıllıoğlu, AGE, sayfa 326, Madra, AGE, sayfa 172. Başka bir deyişle bu koşulun tarihsel arka planında devletlerin egemenlik haklarının korunması düşüncesi yatmaktadır. Yani ulus devletin en belirgin yanını oluşturan egemenlik anlayışı, insan haklarının evrensel bir kimlik kazanmasıyla birlikte artık mutlak ve sınırsız superanus olmaktan çıkmışsa da, yine de uluslararası insan hakları belgeleri karşısında devletlerin özerk ve takdir marjlarıyla donatılmış olması, doğrudan uluslararası yargı mercilerinin devreye girememesi, yani sorunun çözümünün ilk aşamada kendisine bırakılmış olması, insan hakları üzerinde de egemenlik anlayışının öncelikli konumda oluşunun açık göstergelerindendir. Dipnot, Karoza, AGM, sayfa 63-68. Dolayısıyla aslında kişisel başvuru yolunun doğuracağı siyasal sonuçlar nedenli ciddi olursa olsun, devletlerin egemenliğine böylesine büyük bir tehdit oluşturabileceğini düşünmek güçtür. Dipnot, Madra, AGE, sayfa 190, Arık, AGE, sayfa 46-47. İnsan haklarının uluslararası korunmasında subsidiyarite ilkesi özellikle tebaanın diplomatik korunması konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası Hukuk Enstitüsü'nün 18.4.1956 tarihli Granada toplantısında konuyla ilgili olarak açıkça şu karara varılmıştır. Bir devlet kendi tebaasından birine şahsen veya malen zarar veren, hukuka aykırı bir fiille devletler hukukunun ihlal olduğunu iddia ettiği takdirde, aleyhine şikayet tevcih edilen devletin iç hukuk üzerinde mutazarrır şahsın başvurabileceği müracaat yolları mevcut ve kuvvetli bir ihtimalle tesirli ve yeterliyken, bu yolların hepsine normal olarak başvurulmamış olması halinde, mezkür devletin bu sebebe dayanarak yapacağı diplomatik veya adli müracaat kabule şayan değildir. Bu kaide şu hallerde uygulanmaz. A. Zarar veren fiil, milletler arası özel bir himayeden faydalanan bir şahsa karşı işlenmişse, B. Taraflar anlaşma suretiyle bu kaidenin uygulanmamasına karar vermişlerse. Dipnot, Arık, AGE, sayfa 50, DN52. Kişisel başvuru yolunun ya da daha genel çerçevede insan haklarının korunmasında uluslararası mekanizmaların subsidiyaritesi ilkesi, ikincil tamamlayıcı, AİHK yetkililerince tabir caizse devletlerin kendi elbiselerinin kirlerini kendi çamaşırhanelerinde gidermesi biçiminde değerlendirilmiştir. Dipnot, Ünal, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, sayfa 337. Böylelikle muhtemeldir ki, uyuşmazlık uluslararası mekanizmanın harekete geçirilmesi gereği olmaksızın çözüme kavuşacaktır. Başka bir deyişle devlet, hata veya ihlalinin farkına varmak suretiyle sorunun uluslararası merceğe sunulmasından önce bunu düzeltme yoluna gidebilecektir. Bu açıdan bakıldığında sözleşmenin 35. maddesinde kaynağını bulan subsidiyarite ilkesinin taraf devletlerin egemenliklerinin korunmasından ziyade insan haklarının korunmasında Avrupa sistemi ile ulusal sistemler arasında daha iyi bir yetki dağılımını sağlamak amacı taşıdığı söylenebilir. Dipnot, Tavernier, L'étendue de la compétence de l'organe de contrôle, sayfa 186. Böylece bir hukuksal uyuşmazlık ancak kendisi hakkında şikayet edilen devletin şikayetçiye tanıdığı başvuru yollarının bitirilmesi durumunda uluslararası yargı alanına taşınabilir. Sözleşmenin 35/1 maddesinde pozitif temelini bulan iç hukuk başvuru yollarının tüketilmesi kuralı, sözleşme ile kurulan denetim cihazının subsidiyer niteliğinin doğal bir sonucudur. İkinci Dünya Savaşı sonrası yürürlüğe giren bütün uluslararası sözleşmelerde olduğu gibi AİHS'de de bu kurala yer verilmiştir. Bu durum sözleşme ile getirilen koruma sisteminin temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Dipnot, R. Türmen, İç Başvuru Yollarının Tüketilmesi, Profesör Doktor Sahir Erman Armağanı, İstanbul 1999, sayfa 777. Zaten sözleşmenin ortaya çıkışında böyle bir koşulun varlığı etken olmuştur. Üye devletler böyle bir denetim sistemini, ikincil bir yol oluşunu dikkate alarak benimsemişler ve sözleşme organlarının yetkisini, sorunun kendi hukuk düzenleri çerçevesinde çözülememesi halinde devreye girmesi koşuluyla kabul etmişlerdir. Dipnot, Madra, AGE, sayfa 172-173. Sözleşme ile getirilen denetim mekanizması, ancak ulusal yargı mahkemelerinin denetiminden sonra devreye girebilir. Mahkeme başta Handicide, Belçika dil kararları olmak üzere birçok kararında güvence mekanizmasının ikincil nitelikte olduğunu, ulusal koruma sistemlerine oranla tamamlayıcı bir nitelik taşıdığını, sözleşme ile getirilen hak ve özgürlüklerin korunmasında asıl yetkilerin taraf devletlere ait olduğunu açıkça belirtmiştir. Dipnot,